Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak programımıza başlıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Yılın ilk programını icra ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. 2025 yılının ilk programıyla birlikteyiz. Bu vesileyle yeni 2025 yılının da hem bizlere hem İslam ümmetine hem Müslümanlara, dünyaya hayırlar getirmesini de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Elbette ki günler Rabbimizin günleridir. Zaman Rabbimizin tasarrufundadır. Biz insanlar olarak sadece bu günlere bir takım isimler, tasnifler, ayrımlar yapmışız. Aylar, yıllar ve günler. Yeni yıl, yeni zaman dilimleri de bu yönüyle, bu şekilde bakmak gerekiyor. 2024 yılı arkada kaldı miladi olarak ve 2025 yılına girmiş bulunuyoruz. Tabii ki geçmişin muhasebesini ve geleceğinde planını yapma noktasında bu tarz ayrımlar, bu tarz kategorize yapmalar gerekiyor. Onun için biz bundan sonraki günlerimizi daha nasıl verimli geçirebiliriz, nasıl hem ferdi anlamdaki gelişimimiz açısından hem de yaşamış olduğumuz topluma faydalı olma noktasında nasıl güzel geçiririz, bunun gayreti içerisinde olmak gerekiyor değerli dinleyenlerimiz. Aksi takdirde Aralık ayının son günü ile Ocak ayının ilk günü arasında gün olarak herhangi bir fark yok. Sadece bizim ne yaptığımız geçmişte ve bundan sonraki günlerde ömrümüz var ise neler yapacağımız önemli, önem arz ediyor. Tekrardan günlerimizin hayırlara vesile olmasını, sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir şekilde yaşamamızı Rabbimizin nasip etmesini diliyor ve özellikle İslam coğrafyası açısından da yeni fetihlere, yeni başarılara, gelişimlere vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Kitap Dünyası programı şöyle bir zihinlerimizi tazeleyecek olursak, Erkam Radyomuzun kuruluşundan itibaren bugüne kadar her hafta siz değerli kitap dostları ile buluşmaya devam ediyor. 2013 yılının Eylül ayında ilk programımızı yaptığımızı hatırlıyorum ve bugün 2025 yılının ilk ayının ilk haftasındayız ve sizlerle buluşturan Rabbimize de tekrar hamd ediyoruz. Bizleri güzel insanlarla, güzel işlerle istihdam ettiğinden dolayı, güzel insanlarla buluşturduğundan dolayı sonsuz şükürler ediyoruz Rabbimize ki bu da bizim açımızdan bir sevinç kaynağı, huzur kaynağı diye düşünüyoruz. Kitaplarla hemhal olmaya gayret gösteriyoruz değerli dinleyenlerimiz. Tabii bu programın iki yönü var bendeniz için sevgili dinleyenlerimiz. Birinci yönü sizlere güzel kitapları elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Dilimizin döndüğünce kitapların konularını ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu tabii ki çok güzel bir durum. Diğer bir güzel tarafı ise bana bakan tarafı, kendime bakan tarafı. Bendeniz de sizlerin sayesinde yeni yeni kitaplarla tanışıyorum, yeni konularla karşılaşıyorum ve kültür hafızamıza, kültür dünyamıza yeni kitapları kazandırmaya gayret gösteriyorum. Bu da bir kardeşiniz olarak benim açımdan çok ehemmiyet arz ediyor. Güzel bir kitapla başlayalım inşallah. Bu programımıza da geçtiğimiz hafta daha doğrusu Erkam Yayınları'nın bir markası olan Ser Kitap'tan güzel bir çalışma neşredildi. Bu henüz daha piyasaya çıkmadı. Belki birkaç gün içerisinde Erkam Yayınları'nın internet sitesinde de bulunabilir inşallah. Kitabımızın adı Hakk'a Adanmış Bir Ömür, Mücahide Fevziye Nuroğlu ismini taşıyor. Halide Tur Erparun hanımefendi ile Ferda Olbak hanımefendi bu kitabı hazırladılar. Kim diyeceksiniz Fevziye Nuroğlu? Fevziye Nuroğlu ilk Türkiye'de biliyorsunuz Tabii bu konuları yeni genç kardeşlerimize anlattığımızda onlar biraz tarihi olaylar olarak bakıyorlar. Bakmaları da gerekiyor belki. Çünkü bizatihi bu hadiseleri yaşamadılar. Nedir o hadise? O hadise de şu. Türkiye'de değerli dinleyenlerimiz daha yakın bir zamana kadar, yani 2011-12 yılına kadar kamusal alan olarak tanımlanan yerlerde başörtüsü takmak yasaktı. Ve devletin anayasanın daha doğrusu bazı kanunlarına dayandırılarak kamu alanında, kamu kurumlarında Allah'ın emri olan başörtüsünü yasaklamışlardı. Elhamdülillah son yıllarda böyle bir yasaktan söz etmiyoruz artık. Herkes istediği şekilde başını örtüp kamu kurumlarında çalışabiliyor, oralarda bulunabiliyor. Ama biliyoruz ki böyle bir dönem yaşandı Türkiye'de. İşte Fevziye Nuroğlu hanımefendi de bu başörtüsü mücadelesinin verildiği ilk yıllarda sembol bir isim olmuş bir ablamız. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Onun arkasından onun öğrencileri, onu sevenler, onun mücadelesine şahit olan insanlar onun hayatını kitap haline getirdiler değerli dinleyenlerimiz. Şimdi o kitabın muhtevasından bazı bölümleri, bazı konuları sizlerle paylaşalım. Kitap tabii ki bir biyografi kitabı değerli dinleyenlerimiz. Bu tarz insanların tanınması, bilinmesi ve onların vermiş oldukları mücadeleler bugünkü neslimize, gençlerimize de anlatılması gerekiyor. Bugün belki yaşamış olduğumuz bu hayatta, yani yaşamış olduğumuz ülkemizde bir takım kolaylıklar, bir takım güzellikler yaşanıyorsa bilmek lazım ki bunun arka planında zamanında bazı insanlar çile çekmişler, bazı insanlar zorluklar yaşamışlar ve mücadele vermişler. İşte bugün tabii ki bir başörtüsü yasağı söz konusu değil. Üniversitelerin kapılarında hanım kızları, kardeşlerimizi polisler yaka paça alıp nezarethanelere götürme manzaraları görmüyoruz. Ya da bugün bir takım medya kuruluşları o zaman adeta bir sürek avına çıkar gibi başörtülü insanları, sakallı insanları, başında takkesi sarığı olan insanları sanki farklı bir varlık görmüş gibi haber ekranlarına taşımıyorlar. Ama şunu bilmek lazım ki bu ülkede bunlar bir dönem yaşandı. Bir dönem bu ülkede başörtülü olduğundan dolayı askeri okulda okuyan oğlunun yemin törenine ya da askere gitmiş olan evladının yemin törenine katılamayıp dışarıdaki tel örgülerin arkasından izleyen annelerimiz, insanlarımız oldu. Ya da öbür taraftan başını örttüğünden dolayı üniversitelerde ikna odalarına alınıp kendilerinin başlarının açılması noktasında ikna edilmeye çalışılan insanlar oldu. Ya da başını açmadığından dolayı okula gidemeyip yurt dışında eğitim almak zorunda kalan insanlarımız oldu veya eğitim hayatını bırakmak zorunda kalan nice başarılı, nice zeki kardeşlerimiz, hanımlar ve öğrenciler oldu. Bu ülkede bunlar yaşandı ama elhamdülillah bugün bu tür durumlar söz konusu değil. Bugün ise işin aslında zor tarafı ve imtihan dediğimiz nokta da şu. Bugün elbette ki başörtüsü kurumlarda yasak değil. Ancak başörtüsünün onurunu, izzetini, şerefini taşımak ayrı bir sorumluluk gerektiriyor. Tesettür Allah'ın emridir. Hem erkeğe hem kadına tesettürlü olmak Cenab-ı Hakk'ın bir emridir. Sadece tesettürü hanımlara has kılmak da doğru bir şey değil. Erkeğin de tesettürü vardır. Erkeğin de kendisini koruması gereken mahrem durumları vardır. Onun için bu tesettür mevzusunu her iki taraf için de düşünmek ve ifade etmek gerekiyor. Ama siyasi bir sembol olarak görüldü Türkiye'de başörtüsü bir dönem. Siyasal İslam'ın sembolü olarak görüldü. Halbuki insanlar Allah'ın emri olduğundan dolayı başlarını örtüyorlardı, örtmeye de devam ediyorlar. Öyle görülmedi. Siyasi sembol olduğundan dolayı kendilerine göre bir takım kurallarla, kanunlarla yasaklamış oldular. İşte Fevziye Nuroğlu hanımefendi de bu mücadeleyi veren ilk başörtülü insanlardan bir tanesi. Kitabın baş tarafında her iki yazarın da bir takdim yazısı var. Bu yazıdan inşallah birkaç cümleyi sizlere aktaralım. Biraz daha yakından tanımış olalım inşallah Fevziye Nuroğlu hanımefendiyi. Gayesi Allah ve Resulü'nün sevgisini gönüllere yerleştirmek olan Fevziye hocamız, ömrü boyunca kendisi hakkında yazmak isteyenlerin bu ricasını kabul etmedi. Yaşayışında ve gönlünü koyduğu gayretlerinde Allah rızasından gayrı bir niyet gözetmeyen Fevziye Nuroğlu hanımefendi, rızaya gölge düşürmek istemedi. Ancak vefatından sonra onun güzelliklerini satırlara dökme cesaretini gösterenler oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Bu yazılanlar dışında onun örnek hayatını, rızayı ilahi yolunda gayret timsali halini bilenlerin bilmeyenlere anlatması, unutanların hatırlaması, hatırlananların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması niyetiyle başladı bu çalışmanın hikayesi. Birkaç mülakat ve basında yayınlanan yazıları toparlayarak çıktığımız yolda onu yakından tanıyanların, başta ailesi ve talebelerine bir vesileyle halkasına dahil olmuş gönül dostlarına mümkün olduğunca ulaşmaya çalışarak hatıra, duygu ve düşüncelerini bize ulaştırmalarını sağlamaya çalıştık. Hiçbir karşılık beklemeden, yorulmadan, bıkmadan ilk günün heyecanıyla Allah'ın dinine hizmete adanmış bir ömrüdü onun hikayesi. Rabbimin umduklarını misliyle ve misliyle ihsan etmesini dileriz. Bu çalışmanın onunla tanışma fırsatını yakalayamayan kardeşlerimizin bir nebzede olsa Fevziye Nuroğlu ve faaliyetlerini tanımalarına bir imkan ve vesile teşkil etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Dileriz ki Rabbim bu mütevazı çalışmamızı nice fevziyelerin yetişmelerinde pay sahibi kılar. Fevziye hocamız ve bütün gönül dostlarının birer Fatiha ile yad edilmesi temennisiyle diyor Halide Tur Erparun ve Ferda Olbak hanımefendiler bu kitabın takdim yazısında. Kısaca hayat hikayesini almışlar. Şöyle çok kısa, en azından kim olduğunu biraz daha yakından tanıma adına bunu da nakledelim. Arkasından Fevziye Hanım'la hayattayken yapmış olduğu yapılan mülakatlar var. Onun hakkında yazılan yazılar var. Başörtüsü ile ilgili efendim verdiği mücadeleyle alakalı hatıralar, olaylar var. Kitap gerçekten çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Onun hayatını anlatıcı ve diğer taraftan başörtüsünden dolayı yargılanmaları Fevziye Hanım'ın, ki kendisi eczacı bir hanımefendidir. Bu mücadelesini bu kitabın sayfalarında görmüş oluyoruz. Evet, Fevziye Deniz 1948 yılında Gaziantep'te doğdu. Gaziantep'te birinci sınıfı okudu. Ancak ilkokul eğitimini babasının işi gereği yerleştikleri İstanbul'da tamamladı. Ortaokulu Cibali Kız Lisesi orta bölümünde, liseyi Fatih Kız Lisesi'nde tamamladı. Nişantaşı Eczacılık Yüksek Okulu'nu, yani bugünkü Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. Lise yıllarında Yeşilay Derneği'nde faaliyetlerde bulundu. Üniversite öğrencisi iken Milli Türk Talebe Birliği Türk Kızları İlim ve Kültür Kolu Başkanlığı'nı yaptı. Türkiye'de başörtüsü mücadelesinin öncülerinden biri olan Fevziye Deniz, Eczacılık Yüksek Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi idi aynı zamanda. Sayısız Kur'an kursu açtı veya kuruluşlarını himaye etti. Milli ve manevi eğitim veren ilk anaokulunu açtı. Bu anlamda ilk hanım derneği olan Hanımlar İlim ve Kültür Derneği'ni kurdu ve bu dernek adına hanımlara özel ilk dergi olan Şadırvan dergisini çıkardı. İnşaat mühendisi ve ilahiyat mezunu Mehmet Nuroğlu ile evlendi. Bu evlilikten Fatma Sümeyye, Muhammed Ali ve Ayşe Betül doğdu. Hassas bünyesi mücadele ettiği hastalıklara daha fazla dayanamayarak 1 Haziran 2017 yılında bir Ramazan günü rahmeti Rahman'a kavuştu Fevziye Nuroğlu hanımefendi. Cenab-ı Hak rahmet eylesin değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu kitap dedik bir mülakatla başlıyor ve bir biyografi kitabı. kendisiyle hayattayken yapılan söyleşiler tam efendim 290 sayfadan oluşuyor. Ve kitabın en arka sayfasına da yine yazarlarımız şöyle güzel bir neticeyi kelam mahiyetinde bir bölüm koymuşlar. Kitabı okuduktan sonra da bu sayfayla karşılaşıyorsunuz ve adeta hüsnü hatime şeklinde kitabı da bu şekilde bitirmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi kitabın içeriği çok zengin değerli dinleyenlerimiz. Fevziye Nuroğlu hanımefendinin şahsiyeti, karakteri, efendim mücadelesi, hayatı bu kitabın sayfalarında çok teferruatlı bir şekilde örnek alınacak yönleriyle anlatılıyor. Ve hayattayken tanışmış olduğu o güzel insanlar, büyük insanlar, edebiyat aleminden, şairlerden, düşünce, tefekkür dünyasından insanlarla olan irtibatları da bu kitabın sayfalarında anlatılıyor. Ve son olarak neticeyi kelam mahiyetinde şu cümleleri görüyoruz. Fevziye Nuroğlu'nun uzun sayılamayacak ömrüne sığdırdığı sayısız güzelliği okurken birçok tekrarla karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak hemen her yazıda sevenlerinin dillerinden ifade edilenler, yazılanlar sadece Fevziye Nuroğlu ile ilgili duygu, düşünce ve hatıralarla sınırlı kalmayıp tarihe ışık tutan, not düşülen birer sözlü tarih oluşturmaktadır. Ayrıca Fevziye Nuroğlu'nun değişik çevrelerce aynı duygu ve düşüncelerle değerlendirilmesi onun örnek ve öncü şahsiyetini teyide güzel bir işarettir. Şahsiyetiyle örnek bir mümin, yaşantısıyla örnek bir Müslüman olarak faaliyetleriyle ömrü boyunca emsal teşkil ettiği gibi vefatından sonra da yaşıyormuşçasına örnek olacağına inancımız tamdır. Güzel bakan, güzel gören, güzel düşünen, gök kubbede ilelebet hoş sada bırakacak güzellikler inşa eden güzel insan idi. Vesselam, kendisini minnetle, rahmetle ve fatihalarla yad ediyoruz diyor her iki yazar da. Fevziye Nuroğlu hanımefendi hakkında değerli dinleyenlerimiz. Bu kitap Erkam Yayınları'nın bir alt markası olan Ser Kitap'tan yayınlandı. Önümüzdeki günlerde Erkam Yayınları'nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim biz de Fevziye Hanım'ı rahmetle, fatihalarla anıyoruz. Böyle güzel öncü ve önder, örnek hanımefendilerin sayısının çoğalmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz efendim. Şimdi kısa bir araya gidelim değerli dinleyenlerimiz. Radyoları başına dinleyen siz değerli dostlarımızla kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden ikinci bölümde diğer kitaplarla devam edelim efendim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası'nın ilk bölümünü tamamladık. Şimdi ikinci bölümüyle devam edelim inşallah. Güzel bir kitapla devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Her zaman umarız 2025 yılında Müslümanların bu çekmiş olduğu acılar, İslam coğrafyasındaki bu sıkıntılar bertaraf olur. Bu anlamda bize bir kere daha küresel güçlerin İslam dünyası üzerindeki efendim yaşatmış oldukları bu acıları hatırlatan ve bize bizim bir kere daha dikkatimizi çeken bir çalışmadan bahsederek programımızı, ikinci bölümünü inşallah tamamlamış olacağız. Çeksem Belgesel Olur ismini taşıyor. Tülay Gökçimen imzasını taşıyan ve Aşina Kitap'tan çıkmış 176 sayfadan oluşan bir çalışmadan bahsedeceğiz. Evet, değerli kardeşimiz Hatice Cankış Becerik hanımefendinin Okur Dergisi'ne bu kitapla ilgili yazmış olduğu bir değerlendirme yazısından da istifadeyle programımızı sürdürelim. Acının ta gözlerine bakabilir misiniz? Peki ya gördüğünüz şeyden sonra siz eski siz olabilir misiniz? Olarak kalabilir misiniz? Kalamazsınız, kalamayız. Çünkü bu eylemin benliğimize bir sorumluluk yüklediğini içten içe biliriz. Taşın altına elini sokmaya zorlar insanı acının gözleri. Sorumluluk almayı, yani insan olmak için zorlayıcı bir değişimi kaçınılmaz kılar bu deneyim. Herkesin harcı değildir yani. Tülay Gökçimen bu cesareti göstermiş bir yönetmen. Kudüs, biz burada kalacağız. Adı Soykırım, Haykırış isimli belgesellerinde Müslüman toplulukların yaşadıkları coğrafyalardaki yaşadıkları zulümlere odaklanan yönetmen, bu süreçte tuttuğu notları ve tanıklıklarını 2020'den beri Genç Dergisi için kaleme almış. Çeksem belgesel olur da ise bu notları yeniden ele alıp anı türünde bir kitap ortaya çıkarmış. O büyük dert, ümmet coğrafyası belgesellerinin olduğu gibi kitabının da odak noktasını oluşturuyor. Pek çoğu bizim coğrafyamızda ya da etkimiz altında yaşanan insan onurunun, varlığının, kıymetinin yok edildiği soykırım hikayeleri bunlar. Tülay Gökçimen'in Çeksem Belgesel Olur yazıları Genç Dergisi'nde bir dönem yayınlandı ve onları toplayıp böyle bir kitap ortaya çıktı. Yazar kitabını 3 bölümde sunuyor bize. Hem halen devam etmesi hem de etkilerinin giderek daha yıkıcı hale gelmesi sebebiyle Gazze ve Kudüs özelinde Filistin içerik olarak öne çıkıyor bu kitapta. Suriye ve son olarak da Arakan, Etiyopya, Nepal, Ekvador'daki Müslüman topluluklar izleyinin diğer kısımları. Baktığımızda değerli dinleyenlerimiz, her tarafta maalesef İslam coğrafyası ve Müslümanların yaşadığı her coğrafyada buna benzer acılar ve ızdıraplar devam ediyor. Çocuk yaşta babasını kaybeden yönetmenin onu yaşanan diğer acılara yaklaştırdığı aşikar. Nitekim Çeksem Belgesel Olur da anlattığı her hikayede yaşadığı bu kaybın duyarlılığını görmek mümkün. Diğer yandan bu duyarlılığın Suriye, Arakan ve Çin gibi kırılgan ve tehlikeli coğrafyalarda bir cesaret hikayesine dönüştüğünü hissetmemek de mümkün değil. Tülay Gökçimen, Gazze ile ilgili son notlarını 13 Ekim'de Gazze'de El Baptist Hastanesi'nin bombalandığı gecede düşmüştü. O gece şehit sayısı 4000'di. Evet, bu yazı kaleme alınırken İsrail denen kötülük mekanizması Gazze ile birlikte Suriye, Lübnan ve Yemen'de eş zamanlı saldırı başlattı. 100 binin üzerinde şehit var. Ama şehitleri saymanın tabii ki bir anlamı yok. Çünkü zihinlerimizde rakamların bir değeri yok artık. Ateş çemberi adım adım genişleyerek üzerimize geliyor. Tam da bu noktada Çeksem Belgesel Olur bizi yeniden bir tercihin eşiğine getiriyor. Ya acının gözlerine bakacağız ve yeni bir bilinçle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail isimli bu kötülük cephesine karşı sistemli, etkili, toplu bir başkaldırıya geçeceğiz ya da korkakça, onursuz bir duyarsızlığın konforuna esir olacağız ta ki bu sistemli zulüm ittifakı kapımızı 100 yıl önce olduğu gibi yine ama bu sefer yok etmek için çalana kadar. Evet, kötülük cephesi sistemli bir şekilde durmadan çalışıyor ve bu cephe her geçen gün cephelerine yeni cepheler katıyor. Bir taraftan Suriye'deki efendim direniş, yıllarca rejimin zulmüne direnen insanlar bir zafer kazandı. Bunu itibarsızlaştırmaya çalışan içeride ve dışarıda insanlar varken, efendim bir tarafta Gazze'deki direnen kardeşlerimize farklı gözle farklı yorumlar yapan bir takım bedbaht insanlar var iken, öte yandan İslam coğrafyası olarak tanımlanan, Müslüman ülke olarak bildiğimiz insanların, ülkelerin yöneticileri, efendim farklı ülkelerin sömürgesinde, esaretinde iken, bir taraftan da Türkiye bütün bu dağınıklığı toparlamaya ve yeniden ayağa kaldırmaya, yeniden bir ittifak oluşturmaya çalışıyor iken, biz nerede duracağız, nasıl bakacağız meselelere, bunun da hesabını, kitabını yapmak lazım. Hem birey olarak bunu yapmak lazım. Nerede durduğumuz önemlidir. Bugün Suriye'de oradaki yıllardan beri direnen insanlar bir zafer kazandı. Ülkemizde de birçok insan, bir kısım insanlar farklı yorumlar yapıyorlar, farklı bağlantılar olduğunu söylüyorlar ama biz şunu görüyoruz ve biliyoruz ki, şahit oluyoruz ki oradaki insanlar bir zalim bir rejime karşı baş kaldırdılar ve bunu kazandılar. Biz şimdi bunları desteklemek ve bunlara arka çıkmak durumundayız. Elimizden geldiği kadar dualarımızla fert olarak, ülke olarak da farklı şekillerde destek olmak durumundayız. Ve bu sevinci de bir yönüyle yaşamak durumundayız. Rabbimiz en kısa zamanda Gazze'deki kardeşlerimize zafer nasip etsin diye dua ediyoruz. Ülkemizde de bir dönem yaşandı belli sıkıntılar. Ayasofya'nın müze olarak yıllardan beri var olması ayrı bir bizim için bir üzüntü verici bir durumdu. Ayasofya açıldı, şükrettik. Emevi Camii'nde efendim Müslümanlar namaz kıldılar. Orada bir zafer elde edildi. Ona da şükrettik, ona da sevindik ve mutlu olduk. İnşallah önümüzdeki zaman dilimlerinde en kısa zamanda Kudüs'te aynı şekilde bu esaretten kurtulur diye dua ediyoruz. Gazze'li kardeşlerimizin direnişini de her zaman, her surette, her şekilde destek oluyoruz ve destek veriyoruz. Maddi, manevi ve dualarımızla inşallah onların yanında olduğumuzu da ifade ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli dinleyenlerimiz programımızı burada sonlandıralım. Tekrar edelim. İki tane sizler için güzel kitap takdim ettik bu programımızda. Bir tanesi Erkam Yayınları'ndan çıkan Hakk'a Adanmış Bir Ömür, Mücahide Fevziye Nuroğlu hanımefendinin hayatını anlatan güzel bir çalışma. Ve ikincisi ise Aşina Kitap'tan çıkan Tülay Gökçimen'in Çeksen Belgesel Olur isimli çalışması da Gazze notlarını ve Filistin'e dair bir mücadele efendim örneğini, mücadele notlarını bize aktarıyor. Her iki kitapta okunması ve istifade edilmesi gereken kitaplar diye düşünüyorum. Hepinizi tekrar Rabbimize emanet ediyor. Önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim.